Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de Haftalık Gündem Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. Yine sıcak bir havada.
Evet, gündemi kurtulamadık çekiyoruz. Yine şu sıcaklardan. Evet. İnşallah önümüzdeki hafta kurtulmuş oluruz.
Evet, durgun bir teknoloji haftası. Çünkü Apple'ın etkinliğine odaklanmış.
Bir o var, bir de fuarlar çok hani toparlayıcı oldu diyelim. Her etkinlik oradaydı. Sen de geçen hafta İFA'daydın.
O yüzden evet, geçen hafta yoktun. Bu saatlerde İFA'nın koridorlarını arşınlıyorduk. Salonları arasında koşuşturuyorduk. Deneyimlerimizi zaten iki bölüm halinde aktardık. Birisi ev sahibimiz Sony.
Evet.
Diğeri de genel olarak fuar değerlendirmesi. Elbette kaçırdığımız şeyler var. Göremediğimiz şeyler var ama olabildiği kadar da bir İFA'yı izleyicilerimize, dinleyicilerimize taşıdık. Hı hı. Tahmin ediyorum. Bakalım. İnşallah bir dahaki fuara daha kalabalık gideriz. O zaman kaçırdıklarımızı da yakalarız.
Evet. Haftanın olayı senin de dediğin gibi Apple iPhone lansmanı, 5G, 5S tanıtımı. Biz onun da ayrı programını yaptık.
Evet. Ucuz iPhone denen
şeyin aslında ucuz olmadığı.
Pek de ucuz olmayan 5C. Zaten Apple ucuz demiyor ki, o
başkalarının yakıştırması. Plastik olunca ucuz iPhone dedikoduları çıkmıştı. Ama plastik de olsa iPhone işte.
Evet. 5C, 5S. Türkiye'de girişimci gençler ilan sitelerinde ilan vermeye başlamışlar. Hı. Satılık 5S. Kaça satıyorlar? Falan. 3000 liraya kadar zorluyorlarmış. Oh, 2950'ye kadar zorluyorlarmış.
Hayırlı işler.
Satar bir tanesi, iki tanesi satar ya.
Kesin satar.
Hani. Ama tabii şu var. Şu anda onların da elinde telefon yok.
Yani.
Hani getirteceğim amca, Amerika'daki dayı oğlumdan isteyeceğim de gelecek de falan filan.
Şöyle bir dayımız olamadı.
Yani işte bakalım. Böyle bir girişimci gençler de böyle bir şeye girişmişler.
Girişsinler abi. İki tane halka açılma ve halka kapanma haberimiz var arka arkaya.
Evet.
Twitter halka açılıyormuş.
Twitter evet. Daha önce şu alacak, bu alacak falan denen ve 10 milyar dolara kadar değer biçilen Twitter, kimseye satılmadan hisselerini halka sunmaya karar verdi. Sürprizdi aslında. Bu bayağı sürpriz bir gelişme. İlgi görecektir.
Evet.
Ama biliyorsun Facebook'unki felaket olmuştu. Hani beklenenin çok altında fiyatla satılmıştı hisseler ve düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam sürekli. Twitter sanmıyorum ki Facebook gibi olsun.
Evet.
Bence
yükselen bir değer şu anda.
Evet, evet. Twitter fena gitmeyecektir.
10 milyar dolar değeri var.
Evet. Evet, Nokia'dan pahalı yani.
Pahalı.
Nokia'dan pahalı şu an için. Dell ise uzun zamandır yapmaya çalıştığı, kurucusu Michael Dell'in uzun süredir yapmaya çalıştığı şeyi sonunda gerçekleştirip özel şirket haline geliyor. Sene hisselerini topluyor, geri satın alıyor insanlardan. Michael Dell'in yanında bir de yatırım ortaklığıyla özel firması haline geliyor.
Evet ve iyi de para veriyor, 25 milyar dolar.
Evet, çok iyi para harcıyor adam bu iş için. Çünkü Dell'i daha farklı yerlere götürmek istiyor normal adam. Normalde hani yönetim kurulu hissedarlar izin vermiyordu. En başta adam Dell'i bilgisayardan kurtarmak istiyor. Zaten geçen yıl daha, 2 yıl önce dediler biz bilgisayar firması değiliz diye. Adam Dell'i bilgisayarcılıktan kurtarmak istiyor. Şimdi özel firma hale gelince artık hani senin dükkanın, öyle sabah geç gidip geç açabilirsin. Falan. Tabii. 11'de açabilirsin. Akşam misafir vardı, çok oturduk hesabına. Ya da işte bilgisayarcılığı bırakacağım, toptan karpuz alacağım, satacağım.
Evet.
Diyarbakır'dan alıp Amerika'ya satacağım falan diyebilirsin. Çünkü senin artık keyfine kalmış. Senin firman bu. Tabii bunlar işin şakası. Adamın yapacağı şey firmayı daha çok büyük kurumlara hitap eden, donanımdan çok hizmet sunan bir firma haline dönüştürmek. Zaten Dell fark ettiysen, hani bundan bir 5 sene, 6 sene önceyi hatırla. Bu XPS, M1330, M1530 falan gibi bilgisayarlar nasıl heyecan yaratmıştı. İnsanlar yurt dışından arkadaşlarına falan rica edip getirtiyorlardı falan. Bir daha öyle bir Dell heyecanı duymadık, görmedik çevremizden de. Efektif olarak zaten hani kendini bayağı geriye çekmişti firma. Pek tüketici fark etmeyecektir bile tahmin ediyorum.
Yok.
O geçişi. Hele Türkiye'de.
Yeter burada.
Hani Amerika'da Dell çok önemli oyuncu da Türkiye'de zaten hiçbir zaman çok öne çıkmadı.
Evet. IDF 2013 gerçekleşti. Biz oraya katılamadık.
Her zaman Intel gibi. Developer Forum. Evet. Intel'in yıllık şovu. Teknoloji şovu.
Haberler geldi. Onları değerlendireceğiz.
Evet. Yeni bir işlemci öncelikle duyuruldu. Quark. 5'te biri atomun fiziksel Minlercik olarak 5'te biri büyüklüğünde bir sistem on a chip. Yani bütün her şeyi içeriyor. Esprisi de şu. ARM felsefesinde. Yani evet. Yine x86 tabii mimarisi ama Intel bunu aynı ARM gibi başkalarına lisanslayacak. Sen bunun içine kendi giriş çıkış üniteni, kendi grafik çekirdeğini, kendi depolama çözümünü entegre edebiliyorsun. Intel böyle açık modüler tasarlamış. Hani şimdi diğer firmalar hani Nokia'dan, ARM'dan lisans alıp kendi işlemcisini üretiyor ya.
Evet.
Nokia nereden çıktı? bizi andılar.
Telefonu geri istiyorlar.
İşte burada da Intel'den lisans alıp işte Quark kullanan özünde bir şeyler yapabileceksin. İşte bu çok çok düşük enerji tüketen, performansı da nispeten düşük bir işlemci. Quark.
Evet.
Bakalım ne kadar başarılı olacak.
Göreceğiz.
Göreceğiz.
Esas hani
sürpriz bir şey oldu ama.
Evet, bizim karşımıza gelecek şey Baytrail serisi atom işlemciler.
O da yeni atom.
Evet.
Yeni atom işte Intel habire şey yapıyor. Atoma
yatırım yapıyor.
Evet, cila vuruyor böyle, modifiye ediyor. Yine atomun bir adım geliştirilmişi. Evet.
Yalnız bak şey ilginç değil mi? Quark hani küçücük Quark 32 nanometre.
Evet.
Bu 22 nanometre.
Quark daha eski üretim teknolojisi demek. Evet. Yani
ilginç.
Bu 22 nanometre işte tek kanal, çift kanal, bellek seçim.
Seçimlik.
Bu yeni Baytrail kodlu atomda Intel'in normal masaüstü işlemcilerde kullandığı ya da işte dizüstü işlemcilerde kullandığı yeni gelişmeler atoma aktarılmış. Mesela şu 3 boyutlu transistör denen FinFET denen transistörler gelmiş. İşte 22 nanometre gelmiş. Güzel. Yani atom abilerini şu an için yakalamış durumda.
Şeyde işte GPU'yu da Intel HD Graphics.
4 çekirdek. Güzel Murat. Yani bir atomun en başta atom bizde ilk atomla ilk tanıştığımızda felaket. Performansı. Intel hep onun üzerine oynadı. Şu anda bayağı bir
yol kat ettiler.
Yol kat ettiler. Hemen Asus bir tablet duyurdu bu yeni Baytrail atomlarla.
Transformer Book T100.
Evet. Transformer eski Asus Transformer mantığında yine klavyesi ayrılabilir klavyesi olan bir tablet.
$350 yurt dışı fiyatı.
Evet, hesaplı.
Evet.
Bu... Yoksa biz tablette Sony'de şu tablette şeyi görünce, tablette i7 işlemciyi görünce artık pek atom falan heyecanlandırmıyor ama fiyat cazip.
Bu Asus'tan gelir buraya abi bence. Görürüz. Biz de Baytrail'i muhtemelen bu ürünle göreceğiz.
Transformer Book T100.
Evet.
Aynı doku falan kullanmış tabii. Farkındaysan yani bu yani işte Transformer tabletten.
Zaten iyiydi. İyi doku. Değiştirmeye gerek yok.
550 gram. Hadi bakalım. Evet bu gelir. Türkiye'ye şey olur. Ulaşacaktır.
Hasvel yenileniyor. Gelecek yıl 14 nanometreye geçecekler. Müthiş bir şey.
Evet, Intel'in bu üretim teknolojisi konusundaki liderliği yanına yaklaşabilen yok. Adam Hani biz çok basit bir şekilde anlatırsak, tam olarak böyle değil ama anlaşılması için basitleştirirsek, işte transistörleri küçültüyor, işlemciyi küçültüyor. Küçük işlemciler daha ucuza mal oluyor ve para kazandırıyor. Intel de bu konuda rakiplerinden bir adım hep önde, yıllardır böyle gidiyor işte. Şimdi bak, yıllar önce 20 nanometre civarında bir teknolojik bir tıkanıklık olacağı söyleniyordu. Teknolojinin 20 nanometrenin altında üretim yapmaya izin vermediği ve büyük bir teknolojik devrim gerektiği bunun için söyleniyordu. Arada sessiz sedasız demek ki bu sınırlamalar aşıldı. Intel çünkü 22 nanometre de yani zaman bile kaybetmedi doğrudan. 14'e yolculuk. Seneye geliyor şimdi. Şimdi kullandığımız hasferler 14 nanometreye yenilenecek. Daha az güçlük edecekler. İşte %30 deniyor. Büyük fark.
Evet.
Tabii Broadwell kodlu işlemcilerin ne menem şeyler olacağını, hani fiziksel yapısıyla falan beraber göreceğiz.
Evet, bu Broadwell'i biz ilk şey diye duymuştuk. Hani masaüstü atlanacak.
Evet.
İki sene biz Haswell'le takılacağız diye, ama o da kesin değil şu anda.
Soketlisi falan olmayacak dendi.
Şu an o kesin değil gözüküyor.
Sadece anakartın üzerine monte edilecek dendi.
Bakalım. Şu anki mantıkta doğru. Yani Haswell'le aynı performansı veriyor ama daha düşük güçlük ediyor. Masaüstüne niye Broadwell alacaksın?
Yani işte evet, bu Intel bu mimaride masa üstünü pas geçebilir dendi.
Onlar geçmese hani Haswell almış bir insan zaten pas geçer.
Haswell 2 sene şeye de hüküm sürecek masa üstünde dendi. İlerleyen aylarda netleşecek bu konu.
Bu arada Intel ile Google'ın da işbirliği, Haswell'den devam edelim.
Evet.
Chromebook'a yansıdı. Chromebook.
Evet. Chromebook'lar arttı.
Arttı. Biz görmüyoruz Chromebook'u, o yüzden çok bir şey de konuşamıyoruz üzerine, ama bu sefer orada bir stratejik şey var, Asus işin içinde. Dolayısıyla yine bize gelebilir.
Chromebox Mini Desktop, Asus'un yaptığı. Yani Intel NUC kadar bir ufacık makine.
Evet.
Chrome'lu yine. Çeşitler arttı, evet. Google Türkiye'de, hani Türkiye'yi cihaz pazarlamada hiç ciddiye almadığı için.
Evet.
Bu Asus Chromebook'lar da Türkiye'ye Google'ın herhangi bir desteğiyle falan itelemesiyle gelmiyor. İşte firma getirirse getiriyor.
Evet. Nexus nasıl geldi? Nexus 7.
Asus'la yani Asus, geldi. Asus burada şeyi kırar. Evet. Çünkü diğer üreticilerden Acer, Toshiba, HP hiç sanmıyorum. Yine Acer'a ihtimal veririm ama şöyle Toshiba bir şey falan var. Hiç uğraşmaz böyle şeylerle Türkiye'de.
Şimdi hiç bilinmeyen, Türkiye'de pazarı olmayan bir şeyi getirmek iyi midir, kötü müdür? O da ayrı bir konu. Hani Chromebook'u bir daha sıfırdan böyle, bakın böyle de bir şey var diye ona yapacağın tanıtımı şudur budur. Yani belki de hiç uğraşmayıp yine buraya getirmeyebilir Asus.
Ya Chromebook biz daha önce konuşmuştuk biliyorsun. Yani pek şey sunmuyor. Hani niye alayım ki bunu?
Evet, işte
sorusunun soru cevabını var. Çok net koymuyor. O yüzden Türkiye'ye gelmemesi belki de doğal.
Yalnız çok ucuzlar. Öyle de bir şey var.
Evet.
Yani 200 dolara Acer satıyor Chromebook'u.
Ama bunların işte parasının bir kısmını Google çekiyor. Tabii. Amerika'da olunca. Türkiye'de olunca o olmayacak. O 250 dolarlık, 320 dolarlık Chromebook
400 dolar olacak.
Gelecek 400 dolara, 500 dolara. O zaman da hiçbir anlamı yok.
Evet. Intel'de bunlar olurken abi, AMD'de sokağın karşısında cips dağıtıyordu.
Pringles dağıtıyormuş evet. Millete.
Evet.
Ya AMD'nin zaten öyle bir huyu var. Bu Intel'in etkinliğinde AMD hep korsan taciz ediyor şeyi. Korsan etkinliklerle taciz ediyor etkinliği.
Espri de şu, hani chips. Chip.
Yani.
Yani bunlar başka chips.
Bizimkiler chip. Çok lezzetli falan şey. Evet. Ya AMD bazen de, ya şimdi AMD bu IDF ile birlikte, AMD de orada gidiyor bir otelde bir salon falan kiralıyor. Hı. Ve oraya zaten bütün dünya basına gitmiş ya. Onları kaçırmaya, hani çalmaya çalışıyor. Ya gelin hani şeyle, limuzinle falan böyle yolda giderken gelip şey diyorlarmış, hani gel bize, bizim satına gidelim bakalım işte süper şeyler var falan. AMD hiçbir IDF'i kaçırmıyor yani. En iyi takipçisi o. Bu sefer de chips dağıtmışlar.
Yani aslında kendi yapacak parası yok.
Yani AMD bir türlü bir IDF'in karşılığını oturtamadı
neyini ki. Neyini gösterecek zaten ki?
Ya denedi bir şeyler. Habire denedi. Böyle bir yıllık her sene tekrarlanan, gelenekselleşen bir şey yapamadı.
Yine de Levent abi hani AMD için hani biz hep olumsuz konuşuyoruz ya bu aralar. Yani bu Intel'le rakip olamıyor, edemiyor falan filan derken şu Jaguar biraz işleri değiştirecek gibi. Ya yani bakıyorsun işte Xbox One'dan çıkıyor, PlayStation'dan çıkıyor. Şimdi şeyden çıkıyor. Ufak ufak laptoplardan Jaguar mimarili.
Evet.
Ve şey değil hani 28 nanometreye kadar da düşebildiler nihayet. Onun sayesinde pil durumunu Intel kadar iyi olmasa toparlamış gibiler.
İşte işlemci performansında da saat hızına deli gibi vurup
evet.
Bir şeyler elde ettiler. 5 GHz'ler falan.
Şimdi seneye şey çıkıyor.
Görünür oldu.
64 bit server şeyle birlikte.
ARM.
ARM'la birlikte.
Çıkıyor. Yani, AMD tabii yaşamını sürdürecek canım. Böyle bir şeyler yapacak.
Yapıyor.
Yaşamını, rekabetini sürdürecek ama eskisi gibi Intel'i terletmek gibi bir durumu yok.
Yok.
Yani, zaten şu demin konuştuğumuz üretim teknolojisi konusunda direkt olarak güç tüketimiyle alakalı bir
tabii.
değer. Sen Intel'i yakalayamıyorsan bir gömlek gerisinden, bir her zaman bir adım, bir nesil gerisinden geliyorsan pek işte mobilde de pil ömrü falan konusunda iddialaşman
olamıyor.
Çok zorlaşıyor.
Çok zor.
Çok zorlaşıyor.
Evet.
Ama rekabeti sürdürüyorlar.
Doğru. Sen şimdi IFA'da Sony'ye gittin.
Evet.
Bir geldin. Vita çıkmış.
Yani o garip bir şey oldu. Yani orada Vita üzerine bize böyle bir şey söylenmedi. Buraya geldik. Bilgisayarı açtık. Yeni Vita çıkmış. PSP'nin de Slim and Light'ı çıkmıştı. Bu sefer Vita'nın da inceltilmiş, hafifletilmiş. %20 daha ince, %15 daha hafif.
Ekran değişik.
Yeni bir sürümü. Aynı büyüklükte ekran, tipi değişik. OLED'di,
LCD
olmuş. Daha iyi mi oldu?
Görmek lazım.
Görmemiz lazım çünkü bir iki karşılaştırma fotosu yayınlandı ama hani adam böyle bir eliyle fotoğraf makinesini bir eliyle cihazı tutarak falan çekmiş. O anlaşılmıyor bir şey. Ya anlaşılıyor. Yenisinin ekranı rezillik ama işte öyle değildir. Yani
değildir,
onun daha
canım.
Düzgün çekilmesi lazım. 1 GB dahili depolaması var.
Güzel.
İçinde. Pil ömrü de 1 saat artmış Sony'nin dediğine göre. Fiyat da zaten Vita'da indirim gelecek. Güzel. Hani Vita'ya bir renk seçenekleri falan filan Vita'ya bir de şey vermiş.
Öteki daha ilginç.
Altı renk.
Vita TV.
Vita'ya bir destek vermiş. Bir de işte Vita TV çıktı. Vita'nın televizyona bağlanır hali.
Evet. Ben onu beğendim.
Normalde hani ekran yerine televizyonu bağlıyorsun. Kontrolcü olarak da şu PlayStation 3'ten tanıdığın DualShock 3'ü eline alıyorsun.
Güzel.
Oynuyorsun. Ufacık sigara paketi kadar bir kutu.
Hani sen hep bir örnek verirsin
arkasında
ya. Tatile giderken çocuğu alır, alıkça eline vereceksin bunu. Oynayacak şeyde otel odasında diye. İşte al.
Valla ufacık bir şey. Arka tarafında ethernet bağlantısı falan var. Tabii bu Vita oyunlarını oynatıyor ama Vita zaten hani Twitter, Facebook falan da desteklediği için onları da kullandırıyor sana televizyonda.
Bu Oya bir trend yarattı galiba Levent abi.
Yani mini. Tabii Oya'nın benzerliği de var. Ama Sony o şeye, o camiaya girmiş oldu
ve Sony girerse tabii milletin bir seçim yapmak zorunda kalırsa Sony'ye kayması da biraz doğal olabilir.
Ama tabii şey var mesela hani her oyun çalışmıyor. Çünkü normalde Vita'da hem arka yüzeyde dokunma evet. var hem ekrana dokunma var.
Tabii.
Burada o yok.
Yok.
İşte o yüzden onları şart koşan oyunlar çalışmayacak. Bunlar da kafa karıştırır böyle şeyler.
Yani.
Böyle sınırlamalar. Ucuz. İşte $95 falan gibi. Kendi kontrolcün varsa. Kontrolcüyü falan da alacaksan işte 140-345
dolar
ödeyeceklermiş.
Işte.
Ama oyunlar pahalı bunda.
Onda da oyun yok. Birazdan konuşacağız.
İşte değişik bir şey. Ben sanmıyorum bir ilgi çekeceğini.
Ya şey olabilir Levent abi. Şimdi ekosistem meselesi var ya. Bütün her cihaz birbiriyle konuşuyor falan. Yarın öbür gün bunun yanına işte PlayStation 4 gelir. Onlar aralarında konuşur, bir şeyler
kesin.
Yapar. O tarz bir şey olursa olur.
O kesin de işte bakalım yani nasıl bir şey olacak? Yani Vita'nın esprisi elde taşımak. Bu evde Vita çok anlamlı değil televizyonda
değil.
Vita. Bir de şu var. Şimdi Vita'nın ekranında sana güzel gözüken grafikler
ekrandan olacak. Full
46 inç televizyonda pek o kadar cazip de o gözükmeyebilir.
Bakalım.
Öyle bir risk de var.
Burada satılırsa bunu bize test ederiz abi. Bunu şeye gelir.
Valla bu bakalım, bu Sony Türkiye'nin kararı.
Evet.
Hani bunu Türkiye'ye hiç getirmeye de bilirler.
Evet.
Göreceğiz. Gelirse bize de gelir, o kesin.
Evet. Telefon satışları Türkiye'deki, onunla ilgili bir OPR araştırma hizmetleri bir şey yapmış, çalışma yapmış. Bunu da Serhat Dayan derlemiş.
Tamam.
Onun derlemesini okuyorum. Çünkü bu raporlar genelde parayla satılan şeyler. Hani bize gidip yayın olarak bile gitsen sana para karşılığında verirler.
Evet.
Dolayısıyla bütün veriler elimizde yok. Ama hani güzel bir özetini yapmış. 2013'ün ilk yarısında 4.465.243 adet cep telefonu satılmış.
Çok.
Evet. Bak şimdi satılan telefonların %74'ü akıllı telefon.
O da çok.
Akıllı telefondan ne kastedildiği bilinmiyor. Yine her zamanki klasik sorun. Burada evet. O bilgi vardır belki raporda da, burada yok.
Şimdi bak bu en büyük belirsizlik. Mesela şu Nokia'nın aşağıları var ya.
Evet.
Aşağı, Nokia aşağıya akıllı telefon demiyor. Demiyor. Future phone diyor.
Yani Nokia demiyor.
Özellikle şey olan bir kullanıma yönelik evet. Telefon. Ama sonuçta bu bence akıllı ya. Telefon.
Tabii.
Twitter'ı, Facebook'u yüklüyor musun? Yüklüyorsun. Uygulama marketi var mı? Var.
Oradaki ölçüt ne? İşte o çok önemli.
Yani akıllı telefonu akıllı yapan ne?
Uygulama yüklenebilen telefona akıllı telefon denir demekte çok fazla sakınca yok bence. Çünkü yani öteki türlü şimdi, akıllı kelimesi şey değil ki, yani aç işte Apple'da şeyde bir Siri'yi aç, otur felsefe konuşun, işte edebiyat üzerine konuşun, işte öyle bir şey yok
zaten
ki.
Zaten hiç şey yok.
Bu akıl, oradaki akıl bizim bildiğimiz akıl değil. Telefonun...
Valla bence senin dediğin gibi hani böyle uygulamalar yükleniyorsa falan, ama şimdi uygulama yükleninde de çok eski Java, Midlet falan türlü şeylere de mi uygulama diyeceğiz? Murat, işte bu araştırmanın anlamlı olması için bu çizgiyi nasıl çektiklerini evet. Onların bize anlatması gerekiyor.
Doğru. Çünkü ancak o şekilde %74 gibi bir rakamı açıklayabiliyorsun. Evet.
Türkiye'de akıllı telefonların çok satıldığını ben başka yerlerden de duydum.
Hı hı.
Hani normal böyle ucuz telefonlardan çok Türkiye'de akıllı telefon satıldığını başka yerden de duydum.
Uygulama yüklenebilen, akıllı sayılabilecek telefonların fiyatları da düştü. Yani eskisi gibi yani üst segment telefonları değil.
İşte dediğim gibi yine aşağıya aşağı.
Evet. Yani.
Uygulama yükleniyor.
Yani
onun onlar... altında Can'ın zamanında satın alıp bizde incelemesini yaptığı bu 12.80 evet. Falan gibi. Hani 10 sene önce kullandığın, 15 sene önce kullandığın, mesela yine Nokia'dan gideceğim, ben onu tanıyorum. Hani 51.10 falan ayarındaki telefonlar.
Evet, onun incesi o.
Evet, onların günümüzdeki üretilen halleri var. Hatta siyah beyaz ekran falan. Ama hani...
Bakalım şimdi başka şeyler de vereceğim. Örnekler. Akıllı telefonlar tüm telefon satış cirosunun %92'siymiş.
Demek ki sürümden kazandırmıyor ucuzlar. Pahalılar çünkü, yüksek fiyatlarıyla.
Abi 100 lira vergi olursa zaten telefon 100 liraya olsun diye yapılmış. Sen ama 100 lira vergi, 100 lira da kendisi olsa 200 lira oluyor. Kimse almaz tabii onu. Oradan tabii. Çok fazla kar edemiyorsun mecburen.
Pahalı da zaten 2000 liraya kadar gidiyorsun çok rahat.
Türkiye'de telefon satan 49 marka varmış. Bu da ilginç. Yani 49 tane saydıysan biz sayamayız.
Replikalar dahil mi o sayıya?
Replikada Samsung diye yani sattığı
dahildir
için.
Dahildir onlar.
Bilmiyorum.
O 49 marka gümrükten elde edilmiş bilgi ise onlarda bir markası var aslında.
Tabii.
Onlar doğru. Da olabilir.
Şey gibi işte General Mobile Discovery diyorsun ama aslında başka bir şey. İşte Casper Via.
Yani. O General Mobile diye satışı
tabii öyle. Sayılıyor. Ama işte bizim hani bilmem ne replikası dediğimiz şeyin de öyle bir markası var aslında.
Bir markası var.
Tabii. Türkiye'de 750 farklı model telefon satılmış. Bu kadar model farklı.
Acaba
model.
Ne bu araştırma kapsamında mı acaba?
İşte bilmiyorum.
Gelmiş geçmiş değil.
Yok. Şeydir, bu 2013'ün ilk yarısı diyor ya.
Evet.
Telefon fiyatları 108 ile 3.717 TL arasında değişiyor abi. 108 zaten vergi tabanlı.
Telefon bedava. O şeye benziyor 8 lira. Ya. Telefon. Nasreddin Hoca fıkrasına benziyor. Hani kedi buysa et nerede, et buysa kedi nerede var evet. Ya. O şeye tamamı vergiyse telefon nerede yani.
Ama 3.700 çok... Ya öyle hangi telefon
var? O şey ya bu Vertu falan var ya. Hani telefonun teknik bir yönü yok. Ama üzeri şey altın kaplama, üzerinde taş... var falan. Evet. Onlar o 3700 odur. Hı. Yoksa normalde böyle abartıları düşünmezsen en pahalı genelde iPhone'lar.
Evet.
En pahalı iPhone'lar, o da 3000 liralık iPhone. Ha 3000 lira şimdi satıyorlar gittik. <Doğru. gülüyor> o şeydir işte, o Vertu'lar şey falandır. Onların teknolojik bir numarası çok olmuyor da.
Evet.
Böyle havası oluyor. Üzerinde pırlanta oluyor falan filan.
Bak şimdi o %74 akıllı telefon dedik. Satılan telefonların %97'si dokunmatik. Bu durumda evet, aşalar falan da bence yani o tarz telefonlar da sayılmış demektir.
Evet, o da işte sektör içinde tartışmaya atabilir bu akıllı telefonlar evet. Değildir.
Demek ki dokunmatik olanlar akıllı sayılıyor gibi bir rakam şey de çıkabilir buradan. Hani dokunmatik de bir şart artık.
Evet.
Satılan tüm telefonların %12'sini operatörlerin kendi markaları oluşturmuş.
Turkcell T'li telefonlar satıyor. T20, evet. T40. InTouch neydi? Aveya InTouch. Vodafone'da ne var bilmiyorum ama var bir şeyler.
Vardır. 12, %12. Tabii bunlar sudan ucuza gidiyor. Yani çok ucuza satabiliyorlar.
Çok iyi telefonlar da değil.
Değiller. Tabii çok geriler. Akıllı telefonların %44'ünü operatörler satmış. Normal.
Normal.
Çünkü kontratlı alıyorsun 2 sene.
Şeyler de gittikçe artıyor farkındaysan, o kontratlar.
Evet.
Yani şimdi mesela işte Lumia 925 çıkıyor, yok işte Vodafone anlaşmalı falan filan.
Mesela bir telefon sadece Vodafone'da oluyor 32 evet, GB evet, olarak.
Evet. Artıyor yani o şeyler.
Özel
o
ürünler.
Anlaşmalar.
Yani sen o telefonu istiyorsan mecburen oraya gidiyorsun evet, gibi bir durum evet. Oluyor. Tüm telefon, bak bu biraz yine benim kafamı karıştırdı. Tüm telefonların %24'ü hiper ve süpermarketlerde satılmış. Yani ben bu laftan şunu anlıyorum. Migros'ta satılmış anlıyorum.
Valla şimdi ben de öyle anlıyorum.
BİM'de satılmış.
Hiper ve süpermarket deyince bu rakamı tutup da vatanı sayıyorsa böyle diyerek olmaz. O öyle bir şey yapmamışlar
herhalde.
Bence.
Vatan yoktur burada. Vatanın başka zincir mağaza.
Telefon oluyor ya. Migros'ta falan telefon oluyor. Standı oluyor genelde. Ayrı bölümü oluyor. Ya, demek ki alıyor insanlar. Evet,
%24 iyi bir rakam.
Biz
yani.
Genelde hep böyle o standa böyle bakarak, laptoplara falan bakarak, ha Migros'tan da laptop alan var mı ya falan diye söylenerek geçeriz. Demek ki alıyormuş insanlar.
Can alıyor işte, gidiyor Evkur'dan alıyor bilgisayarını.
Yani işte ne bileyim, ama Evkur'dan alırsın da bir Migros başka ya. 2 kilo domates, 1 kilo patlıcan almaya gidip de telefonla eve dönmek. Hayat belki de şey böyle, biz alışmamışız.
Evet, biz de.
Biz alışmamışız hayatın gerçeği. Bir de acaba şey mi ya, ev hanımı mutfak şeyiyle, bütçesiyle alıyor telefonu da sonra beye şey diye mi çakıyor hani? Mutfak masrafı içinde mi çakıyor acaba o taksitleri, bilmiyoruz artık. İlginç ama.
Satılan akıllı telefonların %69'u da Android'miş abi.
Oo.
O da normal çünkü
Android gidiyor.
Ekonomik telefonda Android'den başka çok hani akıllı olursa seçeneğin yok yani. Şimdi biraz Windows Phone ama onun da şeyi daha emekliyor yani, emekleme aşamasında.
Bu replikalarda bir şey var. Java bazlı ya. İşletim sistemi var. Ne diyor? Kaka mı diyor? Koko mu diyor? Öyle dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi falan bir şey de sıkmışlar yanına. Onu da saysınlar yüzde kaç acaba?
Evet, şimdi de bilgisayar satışlarına geçeyim. Bu da dünyadan rakamlar, IDC'den rakamlar. 222.3 milyon tablet satılacağı bekleniyor 2013'ün sonuna doğru. 134.4 milyon masaüstü PC'si, 180.9 milyon laptop.
Şimdi yıllarca laptoplar masaüstüden tırtıklıyor denmişti. Şimdilerde deniyor ki, laptoplardan tırtıklıyor. Bir yandan da akıllı telefonlar kompakt fotoğraf makinelerinin anasını ağlatıyor. Özellikle düşük modelleri yok ediyorlar. Bakalım ne olacak?
Evet.
Yani sektörde bir köklü bir değişim var. Ama benim dikkatimi şey çekiyor ya. Bak geçen hafta boyunca bir sürü firma mini ITX kasalar duyurdu.
Evet.
Mesela EVGA muhteşem güzel bir kasa duyurdu. Lianli'nin bir kasası var. Hard OCP forumunun müdavimleri kendileri toparlayıp bir kasa tasarlayıp yaptırtmışlar. Hı. Bir firmaya. İsmi aklımda değil. Yani masaüstü PC böyle küçülerek falan bizim Teknoküp gibi, Teknoküp'ten daha birazcık daha büyük şekilde yaşamını sürdürecek galiba.
Öyle gözüküyor yani tabii.
Yani ben şimdi önümüzdeki haftalarda kendime bir masaüstü son kez bir PC kuracağım. ve hani elimde olduğu için ben de Lianli'nin P50 diye bir kaç yıllık kasası var, onu kullanacağım yine. Ama elimde o olduğu için onu kullanacağım. Elimde ATX anakart olduğu için onu kullanacağım. Bir daha sefere bunu kurduğumda, ki yıllar sonra olacaktır, herhalde mini ATX kurarım. Şimdi ITX'de tek bir slot olduğu için ben hala ses kartı falan kullanıyorum. Yetmeyebilir. Ama mini ATX her işini görür. Üzerinde yeteri kadar genişleme yuvası da var. Bunu bizim Teknokube'den biraz daha büyük bir kasaya göm. Tamam abi, zaten optik sürücü. Bir tane kullanmayan da çok olacaktır ama hadi bir tane kullanacaksın, tamam. Hard disk ben iki tane kullanıyorum. Yetiyor. Biri zaten SSD, biri mekanik. Niye hani kullanmam gerektiğinin 3 katı büyüklüğünde bir kasayı niye tutayım ki?
Yani.
İşte böyle masaüstü PC değişerek yaşamını sürdürecek bence.
Evet. Devam edelim. Abi yaşam devam edecek derken ölen de var. Mesela BlackBerry dağılmaya başladı. Satış gücünün yarısını atıyor
işte. Yani satışçıyı işten çıkartıyorsan tamamıyla umudu kestin demek.
Tabii.
Satacak bir şey satacak de yok. Yani.
Kendini satıyor. Telefon değil de.
İyice saldılar demektir yani, evet. Satışçıları da işten çıkartıyorsan. Ama zaten Z10'dan sonra mesela Q10'u aktif şekilde pazarlamak için hiçbir şey yapmadılar. Türkiye'ye geldi mi Q10?
Evet.
Klavyeli model. Geldi. Hiç ama onu yani bir basına falan gösterme falan bile uğraşmadılar yani.
Yani bu saatten sonra para harcamaya gerek yok.
Model de arttırmadılar.
Çok fazla bir değişiklik olmadı, evet.
O yüzden hani zaten firmayı gözden çıkartmış gibiler.
Ama şeyler
de tabletten vazgeçtiler.
Geliştirilmeye devam ediyor bu arada. Yeni BlackBerry işletim sistemi, hatta betasını indirebiliyorsun. Bayağı da köklü değişiklikler var. Yani o an orada duran bir şey yok. Satış kısmının gitmesi iyi aslında. İşe yaramayan kısım gidiyor şu anda. Ama kendi mühendis kısmı duruyor ve yeni BlackBerry sürümlerini çıkarmaya devam edecekler. Ta ki satın
alacaklar. Alıcı bekliyorlar şimdi, bakalım birisi parayla elinde gelip alıp, evet, kapacak. Bakalım kim olacak o.
Evet.
Microsoft mu olur falan deniyor da.
Nokia'yı almış adam, ne yapacak şeyi.
Yani. İşte patentler hatırına. Eski yani. Firmaların patentleri para ediyor ya.
Belki.
Belki.
Patent için alan olursa BlackBerry ölüyor ama, biliyorsun o zaman hani adam hiçbir şey yapmayacak. Yani BlackBerry 10 işletim sistemi süper bir işletim sistemi ama
ölecek gidecek. Patent için, evet, patent için alan şeyi öldürür. Firmayı kapatır.
Yani şey gibi değil, Migo gibi düşünme. Migo'dan çok daha iyi BlackBerry 10.
Bakalım, göreceğiz.
NSA ile ilgili haberlerimiz artık geleneksel oldu. Bir ara Apple Samsung haberiydi her hafta. Şimdi her hafta NSA haberi abi.
Her hafta bir can sıkıcı şey.
Bu defa da şunu söylüyorlar. Online'da kullanılan bütün güvenlik sistemlerinde NSA'nın zaten bir parmağı var. O parmaktan da istedikleri gibi girip içeriye çıkıp
ya da kırdırıyorlar. Olanları 10 yılı uğraşıp,
evet,
zaten piyasadaki kullanılan ücretsiz, ücretli şifreleme yazılımlarının da hepsinin kreğini yaptı, evet, NSA diyorlar. Ve İngiliz NSA'yı, GCHQ, HQ diye bir organ. Bunlar zaten hani kırdılar. Artık şifreleme sisteminde de güvenilir bir şey yok.
Orada bir de tabii NSA'nın İsrail'le de bilgi paylaştığı haberi var.
Elde ettikleri bilgileri oraya da veriyorlarmış.
Oraya da veriyorlarmış. Hep beraber data mining yapıyorlar. Yani araştırıyorlar bu şeyleri.
Government Communications Headquarters'mış. GCHQ.
Şimdi
Devlet İstihbarat
geldi. Evet. Geldi abi. Şimdi hani Apple'ın son parmak izi olayından kıllandı. Adamların hiçbir suçu yok. Yani baksana bu, yani senin firmanda bir kötü niyet olmasa da adam geliyor bir şekilde yolunu bulup alıyor verileri.
Ya bir de adamlar öyle bir zamanda duyuruyu yaptılar ki şimdi tam bu işte her gün bir NSA falan haberi çıkıyor. Herkes huylanmış, herkes güvenini kaybetmiş bir ortamda. Sen bu parmak izi özelliğini ekleyip bir de hani ondan sonra yemin billah de etsen kimse sana inanmaz. Tabii. Haklı da olsan kimse sana inanmaz. Bu atmosfere denk geldiler.
Evet.
Şimdi burada bakıyorsun, bak şey de enteresan. Şimdi NSA işte yıllarca uğraşmış. şifreleme teknolojilerinin çoğunu kırmış, yazılımların çoğunu kırmış. Ayrıca deniyor ki yılda 250 milyon dolar harcıyor. Onu da teknoloji firmalarını yönlendirmek için. Gizlice kendi hani işlerine yarayacak şekilde, güvenlik kısmını tabii, boyutunu NSA'nın işine yarayacak şekilde yönlendirmek için sağlıyor diyor. Bu şey, da işte rüşvettir, şeydir artık neyse.
Bob Ross vardı hani.
Resim yapıyordu.
Evet, şuraya bir kulübe yerleştirelim derdi. Bu NSA'dan da birileri gelir. Ya şuraya bir açık kapı koyalım. Lazım olur.
Canım tabii işte böyle. Ya hiç, ben bunların hiçbirine şaşırmıyorum ya. Yani bunlar tabii adam gücü elinde tutuyor. Yapacak tabii ki. Hep benim verdiğim bir örnek var ya, Amerika kırılmayan şifre yaptırtmıyor.
Evet.
İşte bu olay işte. Olanları da kırmışlar.
Parmak iziyle ilgili de şöyle bir şey, yorumlar geldi. Biz tabii bilmiyoruz, uzmanı değiliz ama. Diyorlar ki hani şifren olursa şifreyi sadece sen biliyorsun. Hani birisi kırabilir ama yine sen biliyorsun. Ama parmak izini her yere bırakıyorsun.
Öyle Murat. Artı hani şimdi Apple diyor ki, ben diyor parmak izini telefondan dışarı çıkartmıyorum. O hani bir anahtar. Hı. Tamam, mantıklı. Öyledir de. Hani zaten çıkartmasına gerek yok. Öyle olması lazım ama. Murat, iki gün sonra telefona yüklediğin yazılımın ne yapacağı belli mi? Şimdiye kadar bir sürü güvenlik açığı çıktı. Kaçından Apple'ın suçuydu? Bir şekilde çıkıyor. Artı mesela geçen haftalarda ortaya çıkan şöyle bir güvenlik açığı var. Üzerinde çok az konuşuldu. Sen bir uygulama yüklüyorsun telefonuna. Çok son derece masum bir şey işte. Mickey Mouse'la Minnie Mouse dans ediyorlar. Piknik yapıyorlar. Çok güzel, masum bir uygulama. İki gün sonra buna update geliyor, güncelleme geliyor. İşte senin parmak izini çalmaya başlıyor uygulama. Sen bunu bilemiyorsun.
Bir de şu var. Hani jailbreak yaptığın zaman Apple'ın güvenlik sisteminin de dışına çıkıyorsun. Aynı şekilde Android tarafında APK'ları başka yerlerden indiriyorsun. Bunların içine ne gömüldüğünü bilmiyorsun.
Ya şimdi öyle bir ortamdayız ki Murat, bu Apple'ın parmak izi teknolojisi 3 sene önce ekleseydi Apple telefonlara bundan konuşulmayacaktı. Evet. Ama şu ortamda konuşuluyor işte. Ona bakarsan yıllar önce Dark Hardware'da incelemeleri hala vardır. Microsoft'un parmak izi okuma cihazının ben incelemesini yaptım. Ayrıca şey vardı, klavyeye entegre edilmişi de vardı. Onun da incelemesini yaptım. Onları yaparken hiç aklımızdan bile böyle şeyler geçmedi. Şimdi olsa gördüğün anda artık herkes... Hani sokaktaki adam tabir edilir ya, o bile görür görmez şey diyor işte, parmak izini okuyor, güvenebilir yani, miyim, edebilir miyim?
Parmak izine gelene kadar adamlar zaten her şeyimize girmiş durumdalar. Çok paranoyak olmaya gerek yok. Bir de parmak izi özelinde konuşursak, bir kere sen yurt dışına çıkıp pasaport aldıysan zaten parmak izini her yere verdin.
Devlet seni fişliyor.
Evet.
Ben pasaport alırken parmak izi şartı falan yoktu. Daha sonra bir gün, yıllar sonra uzatmaya gittiğimde önüme parmak izi şeyini dayadılar. 10 parmağın izini alıyor ve pasaportta parmak izi yok.
Yok.
Niye alıyor? Fişlemek için. Ha, eliyle ayağıyla gelmiş zaten. Alın parmak izini de şunun. Şimdi firmalar da şey istiyor. Schengen'de de parmak izi diye bir şey var. Yoktu. Şimdi Schengen'de formda yazmış adam, parmak izi verdiniz mi daha önce? Verdim, vermedim. Şimdi o da senin İngiltere pasaport vizesi için şey yaptığında kendini dijital olarak orada ayak üstünde alıyor. Zaten bunları büyük devletlerin elinde, emin ol ki senin bir database'te, senin de bir tablon var.
Var.
Oradaki field'a ekliyor. Ha şimdi ne olacak? Apple sayesinde işte olmayanların da parmak o eksik olan bölümler, alanlar dolacak. Ne yapacaksın? Yani bu
işin hani çözümü, hani sen hep dersin ya, internette yayınlanmasını istemeyeceğin şeyi
hiç yazma.
Yazma ya da koyma. Orada offline bilgisayar dönemine mi geçeceğiz abi? Yani hiç internette
Commodore 64'te yazacağın yazıyı.
Bağlı olmayan şeyle depo diskin orada olacak. İnternete girmeyecek o bilgisayar.
İnternete hiçbir şekilde girmeyeceksin. Yani şey yaptın mı gittin. Yani böyle işte ben çok özel sırlarımı bir dokümana yazıyorum. İşte Bluetooth'a kendime mail atıyorum. Bitmişsin. Dropbox'a yüklüyorum. Bitmişsin. Yani bu illaki bunun suçla alakalı bir şey olması gerekmiyor. Senin duyulmasını istemediğin herhangi bir şey senin için hassas bilgidir.
Evet.
Bunu internete bulaştırmayacaksın bir şekilde.
Bir de şu var. Hani sen internete yüklemekten kastediyorsun. Yüklemesen de o bilgisayar internete bağlıysa sen internettesin artık.
Tabii ki sonuçta hani hani bu şimdi kimseyi korkutmak istemiyorum. Tabii ki hani onun bunun çok yanlış bir benzetme olduğunu biliyorum ama hani bilgisayarın hard disk ışığı bazen durup dururken yanar ya.
Hı-hı.
Tabii ki onun aslında hani masum açıklaması da çok kendi kendine defrag yapıyor yani. En basitinden Windows kendi şey yaptığında ama olsun yine de o şeydir hani o ışığın yanması birazcık böyle huzursuz edici bir şeydir. Murat tabii ki güvenlik artık bizden çıktı. Yani bu ben şey demiyorum ben insanlara hani şey diyorum hani internete koyduğun her şey ortamalı olur şöyledir böyledir diyorum bu yani doğru olanı budur anlamında söylemiyorum keşke böyle olmasa ama şu anda mecburuz. Nasıl evde dolaştığın kıyafetle sokağa çıkmıyorsun? Sokağa çıkarken bir şey giyiyorsun üzerine. İnternete çıkmayı da böyle düşüneceksin.
Evet.
Evde iki arkadaşın, üç arkadaşınla sohbet ederken konuştuğun şeyi internette milyonların ortasında konuşmayacaksın, konuşamazsın. Hatta maalesef internette özelden bile konuşamayacaksın. Eğer çok hassas bir şeyse, seni çok zora düşürecek bir şeyse özelden bile konuşamayacaksın. Konuşmaman gerekiyor.
Doğru.
Maalesef şey yok Murat. Kaçışı yok.
Abi bu şeyi başlatacak bence. İnsanlar tekrar eskisi gibi birbirlerine gidip gelerek sosyalleşmeye başlayabilir. Tersine dönebilir.
Herhalde,
çünkü internette konuştuğun güvenli olmayacak. Herkes dinleyecek.
Tabii ki.
Artık bir şey önemli bir şey söyleyeceksen kalkıp gideceksin yanına.
Ya her şekilde Murat bak mesela sen şey dedin ya offline.
Hı.
Ya offline'da bile şöyle bir risk var. Telefonda, bilgisayarda servise veriyorsun bilgisayarı.
Ya.
Hem de şöyle şimdi ben telefonumu servise vermeden önce yapabilirsem formatlamak evet. isterim. Telefon açılmıyorsa ne olacak?
Yandı.
Servise zaten o yüzden veriyorsun. Telefon açılmıyor diye adam onu açacak serviste işte. Pilin şeyi kopmuş, lehimi kopmuş, lehimi düzeltecek, telefon şak açıldı. Hop senin her şeyin burada.
İnternete bağlı olan her uygulamandan da şeyler evet. gelecek işte WhatsApp'tan sana aynen, mesajlar aynen. gelecek olacak.
Telefonda olacak. Şey gayet kişisel bir şey zaten içinde ne fotoğraflar şeyler sonra sen 3 gün sonra kendini telefon YouTube'da kendini seyrediyorsun.
Hmm.
Yani bu zaten yaşanan olaylar böyle yaşanıyor. Ve Murat zor bir şey yani her zaman şey diye suçlayamazsın adamı. Hani vay salak işte servise vermiş bir içinde en özel fotoğraflarıyla bilgisayarı servise vermiş diyemezsin. Çünkü dediğim gibi hani bilgisayar açılmıyor. Adam şey ne olacak? Hani benim bir tanıdığımın bilgisayarını servise vermemiz gerekiyordu ama adam kitap yazıyordu. Hani gizliliği olan falan bir şey değil. Sadece hani kitabının telif konusunu düşündüğünden sayısız sayfalarca yüzlerce dokümanı notu falan var. Adam mesela kıvranıyordu. Ne yaptık? Diskini aldık.
Ya.
Sorun da diskle alakalı değildi. Diskini aldık. O şekilde firmada kabul etti. Şey yaptı.
Doğru şimdi.
Ama ultrabook olsa ne olacak? Ben nasıl açacağım onu? Disk lehimli.
Lehimli artık.
Disk board'un üzerine lehimli bilgisayar açılmıyor. Ya. Ben o bilgileri nasıl oradan şey ne yapacaksın? Göndermeyeceksin garantiye. Vuracaksın, kıracaksın. Çöpe bile atmaman lazım o board'u ya da bilgisayarı. Alıp böyle çekişte çatır çatır paramparça tuzla buz edip garantiyi de seni üzerine bir bardak su içeceksin. Ya böyle sayısız güvenlik açığı var Murat. Hani konuyu çok dağıtmayalım ama ben zamanında bilgisayar firmasında bilgisayar tamir ediyordum. Hı-hı. Hani dark hardware falan yapmadım. Dark hardware ilk başlarında da öyleydim. Bilgisayar firmasında çalışıyordum. Teknik serviste çalışıyordum. Bizim önümüze bilgisayarlar geliyordu devamlı ve yani içinde senin görmeyi hiç istemeyeceğin bir sürü şey var. Sen bakmıyorsun ama hani adamın dosyalarını kurtarıyorsun ya
evet.
ya da bilgisayarını upgrade ediyorsun, yeni bilgisayarını aktarıyorsun. Sen dosya isimlerini görüyorsun.
Herhalde adam oraya çıplak fotoğraflarını yazarsa.
Klasörün adını görüyorsun ve keşke görmeseydim diyorsun. Ama görüyorsun işte. Bir de şey olsan hani ya merak ettim bilmem ne olsan gitti işte. Adam dedim ki kendini YouTube'da görüyor sonra 3 gün sonra. Ya sonsuz hayatımıza bu cihazların girmesi ve bu kadar gelişmesiyle sonsuz güvenlik açığı demeyeyim de işte güvenlik kaygısı.
Hı hı.
En güzeli senin işte demin hatırlattığın şey hard disk lehimli.
Hı hı.
İçinde çok özel bilgiler var. Bilgisayar açılmıyor.
Ya.
Dediğim gibi burada şey yapacaksın. Çöpe.
Gitti. Yani
düşünmeyeceksin bile. Kötü.
Kötü.
Kötü ama yapılacak da bir şey yok.
Evet. Dediğim gibi abi tek çare offline yazın. Geçen Ruslar devlete hadi söylemiştim Daktilo'ya ya Daktilo'ya geçti diye işte analoğa dönüş.
Ya Daktilo'nun da şeridinden ne yazıldığını anlama var ya. Yani.
O da
hani şeye James Bond'a sana takarsa James Bond yandın ya onun şeyi yok. Çözümü yok. Sam Fisher sana takarsa şey yok. Kaçışın yok. Ama zorlaştırmak.
Tabii.
Hani hiç olmazsa çoluk çocuk çalamasın da bilgileri. İşte dediğim gibi James Bond'u yollarsa İngiliz hükümeti artık zaten teslim oluyorsun.
Tabii. Yani yapacak hiç bir şey. Hiç adamı uğraştırma zaten.
Hani bir de şey var son olarak onu söyleyelim. Hani sen böyle deli gibi kuantum kriptoloji yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın, verileri şifreledin falan da. İşte adamın o şifreyi kırmaktan daha kolay olan şey senin ağzını burnunu kırmak. Ve şifreyi böylece elde etmek.
Evet.
Hani ben şifreyi kırmak yerine bunu tercih ederim. Adamın da adama da bunun daha kolay geleceğine emin olabilirsin.
Evet.
Bir sürü kaygı.
Evet. Yine güvenlikten devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu haber. Yeni bir hazır okullar açılıyorken söyleyelim biz de uyaralım öğrencileri. Şimdi öğrencilerin uyacağı kurallar. Evet, disiplin yönetmeni. Bilişim araçlarını zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları isteniyor. Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları gerektiği vurgulanıyor. Yine hani Türkiye'nin genel
yuvarlak
sorunu
ifadeler.
Çok yuvarlak ifadeler. Evet.
Her şey çek, her yere
her çekersin. Yere çekersin. Yani işte ben evde abi iki gündür gaz yiyorum. Evet. Konuyla alakam yok. Evde çalışıyorum. Teknozehir videosu hazırlıyorum. Ama bir yandan da gaz yiyorum. Şimdi ben hani bir anda sinirlenip kalkıp balkona çıkıp ne oluyor kardeşim desem beni herhangi bir kanunun bir yerine uydurup alabilirler.
Diye.
Evet. Şimdi bu da ona benziyor. Yani işte, kesin ismini koymazsan her an her şey bir tabii yazdığın canım, şeyden yani, bir şeyden sorumlu tutulup tabii. Götürülürsün gibi bir çocuk.
Böyle şeyler meraklısını da korkutuyor.
Evet.
Böyle şeyler aman hani elimi sürmeyeyim bilgisayara da başıma bir iş gelmesin.
Hep aynı örneği veriyoruz. Çok ilginç olduğu için biliyorsun şu İngiliz'in başına geleni. Adam New York'a gidecek.
Ha, Los Angeles'ı yakacağız mı ne dedi. Evet. Şey aldılar. Havaalanında aldılar.
New York'ta yani oraya gitti. Orada sen bunu yazmışsın diye önüne kağıt geldi. İşte geri gönderdiler adamı.
Yani bir de şu var hani bir işte kullanım amacına uygun bilgisayarı kullanım amacına uygun kullanacaksın. Ne bileyim yani o zaman mesela şey yapsak olur mu? Ben mesela PS Vita ile işte astronomi programı yazsam bu sefer de şey yine kullanım amacına uygun kullanmadın diye götürecekler mi? Oyun oynaman lazım da iş yaptın sen bununla diye.
Şimdi
yani...
Orada şey de kötü abi.
Afaki ifadeler.
Sen kanunları biliyorsun iş gereği ama çoluk çocuk bilmiyor ki. Bir de öyle bir şey var. Yani şu an mesela hakaret etmek suç. Yani bu suç evet. Bununla alakası yok. Gerçekten etmeyeceksin. Edemezsin.
İşte onu şeymiş disiplin suçuna falan eklemişler onları evet. Da. Yani.
Çocuklar ne kadar biliyor bunları?
Kendilerini şeye atıyorlar, ateşe atıyorlar.
Evet.
Böyle şeyler çıkartıyor.
Gerek yok. Ne olacak çocuk? Kendi ismini yazmayacak kek gibi oraya nick yazacak. Adamı çocuğu bulamayacaksın zaten.
Öyle,
VPN kullanacak IP'sini bulamayacaksın. Buna itiyorsun yani bu tip katakullileri kafayı kullanmayı öğretiyorsun. Halbuki bak yapılabilir. Bilişimde işlenen tek suç bu şey değil ki yani toplumsal bilinen ne yapıyor çocuk gidiyor ödev veriyorsun. Bütün ödevi bir yerden çalıyor.
Çalıyor.
Bunun tespiti halinde seni disipline verin diye koy işte.
Bunu yapan adam, ajanslar çıktı, firmalar çıktı evet. Yani adam ödev yapıyor.
Bunu koymazlar çünkü böyle bir şey olursa çocuğun babası da topun ağzına gider. Öğretmenine kadar bulaşır. Çocuğun ödevi kim yapıyor? Babası yapıyor.
Ya işte çok çok riskli işler. Çok.
Evet gerek yok bu kadar baskıya.
Bir şey yapacağız derken daha da her şeyi kötü hale getirebilecek şeyler.
Karşındaki çocuk yani çünkü o yapabilir.
İstemişler. Yani şöyle şimdi mesela okulu kırıp da işte notlarını değiştiren çocuk olacak bilmem ne. Hani birazcık böyle disiplinin kapsamını arttıralım evet. Demişler ama bu geniş afaki ifadeler daha da çamur etmiş. Hı.
Ya bir de şey kötü abi çocuğun hani çocuk hata diye o zaman çocukken yapacak zaten öğrenecek. Yani ona yani, hemen disiplin hemen ceza dersen okuldan uzaklaştırmaya falan diyor.
Öyleydi ama bizde de ya disipline gönderirlerdi adamı falan filan.
Ama sen kaç sene öncesinden bahsediyorsun? 2013 yani, hala aynıyız.
İlk okul ilk icadı. Hiçbir şey değişmez ki. Okul aynıdır ya. Okul, lise. Zordur.
Evet. Biz uyarımızı yaptık. Evet. Çocuklar dikkatli olsunlar. Dikkat etsinler. Disiplin bir şey yapmasınlar. Kuralları değişti. Evet, evet. Efendi olsunlar.
İnternette yaptıklarından dolayı da başlayacağız. Evet. Belaya girebilir yani.
Evet, yani Twitter'da gidip öğretmenine laf sokmayacak.
Öğretmene küfür etmeyin. Evet. O da okulda disipline çıkmanıza neden olabilir. Evet.
Vodafone Almanya hack mağdur abi. 2 milyon kullanıcının bilgileri çalınmış.
Evet. Bizi dinleyenler vardır Almanya'dan da kesin. Vodafone kullananlar da vardır. Her şey çalınmış. Adamlardaki bütün bilgiler içeriden diyorlar şey olabilen. İçeriden bir destekli bir eylem olabilir diyorlar. Evet. Ama her şeyi çaldırmışlar adamlar.
Yurt dışında yaşayan.
Evet. Özellikle şifrelere dikkat. Almanya'da yaşayan arkadaşlar. Şifre değiştirme zamanı.
Evet. Şifre. Vodafone kullanıyorsanız, Almanya'da yaşıyorsanız şifrenizi evet. Değiştirin.
Her yere başka şifre kullanılacak. Onu evet. Da tekrar bu bahaneyle söyleyelim.
Samsung Tizen'i TV'lere koyacakmış Levent abi. Telefona koydular ya.
Sonunda buna mı karar verdiler? Ya. Yani bu her hafta başka bir yere koyuyorlar Tizen'i. Şimdi.
Kapının önüne koyacaklar örgüler.
Hiçbir. Ya bu Tizen'i, Samsung bu Tizen'i Google üzerinde bir baskı yaratmak için mi elinde tutuyor? Ben onu anlamıyorum ki. Yani
kendi de anlamıyor.
Biliyorsun Google Samsung'dan korkuyor evet. Android konusunda. Çünkü diyor ki Samsung o kadar güçlendi ki.
Tekel oldu.
Android'de. O kadar güçlendi ki yarın öbür gün diyor benim önüme taleplerle gelebilir.
Artı diğer Google iş ortaklarını ezebiliyor.
Benim önüme diyor gelebilir. Şey aramızdaki ilişki bir anda farklı bir şeye dönebilir.
Evet.
Diye Google Samsung'dan korkuyor.
Evet.
Hatta Samsung'a karşı diğer rakipleri mi destekliyordu? Neydi o şey haber böyle ortaya öyle çıkmıştı çıktı. Bu durum. Acaba diyorum işte Samsung da bu Tizen'i kullanarak bak bir anda şeyden vazgeçerim, Android'den vazgeçerim demek hiç Google'a böyle mi mesaj veriyor?
Yani.
Bilmiyorum da ben çok ciddiye almıyorum. Migo ne oldu da Tizen ne olacak yani? Ben bunu şey görüyorum böyle tabii ki Samsung da Google'a bağlı olmak da Samsung'un hoşuna gitmiyordur. Ben olsam benim de hoşuma gitmezdi. Bütün işimin başka bir firmaya bağlı olması. Benim de hoşuma gitmezdi. Dolayısıyla hani bence şey bu. Cepte dursun.
Evet.
Şeye bir ürün mürün çıkartmamız şart değil ama cepte dursun.
Evet.
Akıllı televizyonlara biraz daha akıl eklerse amenna.
Yani.
Çünkü öyle akıllı televizyonlar öyle akıl yoksunu ki biraz daha zenginleşirse ne güzel olur.
Evet.
Akıllı televizyonun sorunu iş seçim sistemi falan değil ki. Akıllı televizyonun sorunu o uzaktan kumandanın düğmelerine basarak hani bir teknoseyir.com yazmayı başaran zaten akıllı televizyon testini geçiyor.
Evet.
Ya da şeyi anlıyor. Akıllı televizyonun niye hiçbir işe yaramadığını anlıyor.
Evet. Bir de televizyon genele hitap eden bir şey ya. Özel ne yapacak? Orada Twitter maçıysan, Facebook maçın.
Hani,
herkes bütün ahaliyle, ev halkıyla.
Bütün ev halkı oturmuş. Ben bir tweetlerime bakayım dedin mi? Baban kovalar zaten yani. Seni.
Bir ölüm haberi var Levent abi. Ray Dolby öldü. İsminden kim olduğunu herhalde söylememe gerek yok. Dolby'nin kurucusu. Zaten hani Alzheimer's çekiyormuş. Temmuz'da da bir de lösemi teşhisi konmuş. 48 yıl önce kurulmuş Dolby Laboratuvarlarını.
Tamam.
Ölmüş.
Bugün o kadar çok cihazda adını okuyoruz ki bu logosunu görüyoruz ki firmasının teknolojiye
yön verenlerden.
Teknolojiye yön veren isimlerden birisi.
Evet.
Dolby Digital. Eskiden kasetlerde şeylerde olurdu anlamazdık. Böyle teyplerin üzerinde Dolby düğmesi olurdu. Hala ne işe yaradığını çoktan teypte anlamayız. Huzur içinde yatsın ne diyelim.
Evet. Bir kurbağa haberi var.
Evet.
Bu fotoğraflı bir haber.
İmiç Şekin kurbağası mı?
Yok değil. NASA roket yolluyor Ay'a. Yani tabii orada işte kum toza moza bakacaklar, evet. Atmosfere bakacaklar. Tabii o roketin fırlatma anı çekiliyor fotoğraflarla. Fotoğraflanıyor, videoya çekiliyor.
Yüz binlerce fotoğraf çekiliyor. Değil
mi? Çekildiği anda Levent abi fotoğraflardan birine bir bakıyorlar. Bir tane havada bir kurbağa var.
Yani ben anlamadım ya. Hakikaten havada bir kurbağa var. Ama bayağı da yüksekte ve uzakta yani. O böyle bir apartman boyu uçmuş gibi sanki. Hani çünkü en azından bir 4-5 metre havalanmış.
Roketin itme kuvvetiyle kurbağa zavallı oradan geçiyormuş herhalde. Havaya fırlamış hayvancağız.
Bir 2-3 sene önce de yarasa yok muydu bir tane? Space Bat.
Uzaya gitti o.
Uzaya gitti o ya. Tutuna roketin üzerine takılı kalmış gariban herhalde. O uzaya gitti. Bu kurbağa da gidemedi.
Gidemedi. Bu burada kaldı ama tabii yere düşüşünü düşünmek
artık
istemiyorum.
Suya falan düşmüşse iyi. Hayatının deneyimini yaşadı ama.
Evet. Hayatının, o da başka bir aleme gitti artık.
Hayatının deneyimini yaşadı. Evet.
Bir diğer haberde modüler telefon projesi PhoneBlocks. Bunu anlatmak kolay da yani videosu var, çok güzel yapmışlar. Onu izlesinler. Linki
bunu
koyduk.
Bir izleyicimiz yolladı linkini. Yani bu iyi niyetli bir proje. Diyor ki adam telefonun her şeyini modüler yapalım. İşlemcisini, depolamasını, Lego gibi parçalar halinde standart yapalım. Kutu kutu. Sen diyor kendi telefonunu kendin yap. Mesela hani hiç fotoğraf çekmiyor musun? Onun yerine ikinci bir pil bloğu daha koy. Fotoğraf makinesi olmasın ama pili iki kat olsun. Ya da işte işlemci yetmedi mi daha güçlü güncel işlemci bloğu tak. Şimdi niyet olarak çok güzel. Hatta diyor ki hani projede mesela şimdi Nokia bu Lumia PureView'la falan başarı elde etti ya. İşte Nokia diyor şey yapsın. PureView kamera bloğu yapsın, satsın. İşte Qualcomm işlemci bloğu yapsın, evet. Snapdragon satsın. Biz de diyor hepsinin en güzelini takalım, alalım. Yeah. Ya da işte ihtiyacımız olmayanı almayalım. Olsun ve şey diyor hani normalde yılda iki kere telefon değiştiriyoruz. İşte böylece aynı telefonu kullanalım.
Evet, dünyada savaşlar olmasın, hastalıklar olmasın.
Yani şimdi bu güzel, çok naif ve hoş bir düşünce ama şimdi tabii bu parçaları birilerinin üretmesi gerekiyor. Sen şimdi Nokia'nın başkanına gidip de Huawei'nin başkanına gidip de benim bir projem var, bu sayede insanların 6 ayda bir telefon almasını engelleyeceğim dersen adam seni güvenliği çağırır dövdürtür orada. Yani adama diyorsun ki daha az senin daha az mal satmanı sağlayacağım. Dediğim gibi adam direkt dövdürtür seni ya. Hiç dinlemez ya. Adama küfür etmiş oluyorsun.
Evet.
O yüzden hani çok ilginç. Düşünce olarak güzel ama hayata geçmesi mümkün değil. Anca bunu hani Raspberry Pi gibi bir vakıf falan ele alacak. Bunun ben elektriksel olarak da olabileceğini hiç sanmıyorum. Şimdi normal işte şimdi günümüzde bir yandan da akıllı telefon iyi güzel de Huawei 6.1 milimde mi ne? Öbürü işte General Mobile Discovery bile incecik bir telefondu falan filan. Bu telefon maalesef
kalın.
Tuğla gibi olmak durumunda.
Bir de yere düştük, bütün yani, modüllerin parçalanıp etrafa dağılmışsın.
Sen burada şimdi her şeyi biz burada minicik bir devrenin üzerine topluyor adam. Evet. Ve onun işte ince olabilmesi için bazı yongalar üst üste falan ya. Takılıyor. Şimdi sen diyorsun ki her şeyi modül yapacağım, lak lak takılacak. Abi o telefon sigara paketinden daha ince bence olamaz.
Evet.
Olamaz. Öne bir de ekran tabii, modülü.
Bir de sağlam olması gerektiğini düşün.
Aynen. Fikir olarak güzel.
Evet. Hayal olarak güzel diyelim.
Linkini verdik. Bir eylem falan zevkli. Yapacaklarmış. Bir global bir hani tweet'te falan, evet. Twitter'da trend falan yapacaklarmış.
Yapsınlar.
Destekleyen arkadaşların haberi olsun.
Evet. Son oyuna geçmeden önce ufak bir haber. Wikileaks sunucusu satışa çıkıyor abi. İşgüzarlık yapılıyor biraz. Bir çocuk da babasından gizli olarak 33 bin dolar verip alıyor.
Alıyor.
Alamıyor da.
Babanın kalbi sıkışıyor da.
Tabii.
Ya bu Wikileaks'in ilk sunucusuymuş. Bu ilk Irak belgelerini falan patlattıkları sunucu. Hosting firması biraz işgüzarlık yapıp Wikileaks'in de onayı olmadan arttırmaya çıkarıyor bunu. Tamam, kazanacağı parayı sivil toplum kuruluşlarına vereceğim diyor. Hani kar amaçlı değil ama hani Wikileaks böyle bir şeye onay vermemiş. Çocuk da 17 yaşında çocuk, kafayı takmış. Bir sürü bid yapmış. Önermiş. Para önermiş. 33 bin dolara kapatmış. Ama tabii babasının haberi olunca durum çok mutlu olmadı herhalde.
Evet.
Şimdi ikinci o şeyi iptal etmişler. 31 bin küsür mü? 32
bin küsür.
Bin dolardı. 32 bin küsür mü ne? Bir sonraki şey.
Aha, evet.
Kazanamayan arttırmayı ona teklif edilmiş.
İyi.
Ya burada şeyi konuşulur Murat, hani Wikileaks'in ilk sunucusu. Hani hakikaten müzeye kaldırılması gereken bir şey mi değil mi? Yani şimdi bu şöyle, tamam hani 30 yıllık bilgisayarlar üzerine program yapan, işte evinde bilmem kaç tane komoda 64'de olan bir adamın böyle laflar etmesi belki ironik oluyor, çelişkili oluyor ama şöyle de düşünebilirsin. Ya iki tane hard disk, bir tane işlemci bu. Hani WikiLeaks bu değil ki. Zaten bir de formatlanmış edilmiş. Yeah. Hani bunun aslında hiçbir şey de diyebilirsin. Ama belki de şey de diyebilirsin. Ha işte WikiLeaks buradan işte dünyayı değiştirdi bu makine falan. Ha bunları şeyde yapamayacaksın işte. Şimdi yaparız. İleride bütün sunucular sanallaşınca, bulut olunca böyle nostaljiler de yapılamayacak. Bu tartışmalar da kalkacak. Ama bence hani dediğim gibi evinde bilmem kaç tane 30 yıllık bilgisayar tutan bir adam olarak söylüyorum. Ya kullan at ya. Çok da teknolojiyi böyle şey yapmamak lazım bence. Pamuklara sarıp saklanmak lazım. Bence WikiLeaks'in sunucusunun hiçbir değeri yok açıkçası. Versinler biz kendimize sunucu yapalım onu.
Oyun dünyasına geçeyim de ben tamam. Tabi. Steam'de ortak hesap dönemi başlıyor. Bu ilginçti. İstenen bir şeydi.
Şifreyi şey yapmadan, arkadaşına evet. Şifreni vermeden.
Şöyle diyelim hani bir bilgisayarda, zaten şu anda da şöyle şu var abi. Oyunu kurdum ben diyelim, oynuyorum.
Tamam.
Sen kendi hesabından girersen oyunun install edilmiş olduğunu görüyorsun. Key'ini aldığın anda hemen sen de oynamaya başlıyorsun. Çünkü o bilgisayarda oyun var zaten. Bir lisans daha install etmiyorsun.
Lisans yok sende, evet. Lisans yok.
Şimdi artık bunlara gerek kalmadan böyle şifre girişlerine abudik gubudik işlere gerek kalmadan bir bilgisayara authorize veriyorsun Steam'le. Diyorsun ki bu bilgisayar işte ortak kullanılacak. Böylelikle sen oynuyorsun oyuna sahip olmadığın halde, benim authorize ettiğimiz işte o bilgisayardan oynuyorsun ama şeylerinde sana yazıyor. İşte bütün aldığın save'ler, şunlar, bunlar. Hepsi sana yazıyor. Oyunun sahibi olmadığın halde ben seninle oyunumu paylaşmış oluyorum.
Ya güzel işte, şifreni vermektense resmi olarak
evet.
Arkadaşınla paylaşıyorsun ama aynı anda yok.
Tabii aynı anda yok.
Aynı oyunu aynı anda iki kişi oynama yok. Bu arada tabii aynı bilgisayardan olması gerekmiyor.
Tabii hani, değişebilir.
Yeter ki belirlediğin evet. Şeylerle, belirlediğin sistemlerle tabii. Oluyor bu iş. Ya güzel bir şey olmuş. Çünkü bu bizim için ekstra anlamlı. Biz de biliyorsun çünkü oyunların hani geliyor şeyler
test için, geliyor
ama bir lisans geliyor ama bize bazı oyunlar sadece incelemesi için değil, biz mesela bazı oyunları hep kullanıyorsun Cray ile
evet.
Hep kullanıyorsun çünkü biz daha önce söylemiştik, biz her oyunu orijinal alıp sonra hepsinin Cray'ini yaparız çünkü benchmark'ta şey yapmazsın. CD'yi sok, CD'yi çıkar, la yapamazsın.
Ya da internete bağlı testini. Olmaması gerekiyor.
Zaten genelde optik sürücü takmıyorsun test cihazına. Tabii. Şimdi bu güzel, bunu legal olarak böyle hiçbir sorun yok. Şey yok, hani bir account'a kurup bütün ekibe ihtiyacı olan denesin diye şey yapabileceksin.
Evet.
Bu iyi bir şey Murat, hani ideal değil ama iyi bir şey.
Evet.
İyi bir şey.
Arma 3 çıktı.
Arma biliyorsun, Arma 3
şu sahiplerine
Yunanistan'da yakalandılar falan evet. Filan çok sıkıntılar işte. Yaşanmıştı. Oyun bitmiş sonunda çıktı. Arma Armed Assault aslında. Arma önemli bir oyun. Ciddi bir oyun. Yani simülasyon. Öyle çıkıyorum, sıkıyorum, kurşun atıyorum, kurşun yiyorum.
Biraz bekleyince iyileşiyorum.
Bekleyince iyileşiyorum değil. Armada iki mermi yedin mi iniyorsun. Öyle evet. Ciddi bir oyun. Şeyiyle önemli bir oyun. Yani kullandığın zırhlı araçların falan gerçeğe uygunluğuyla, modellemesiyle falan öne çıkan bir oyun. Üçüncüsü çıkmış. Merak ediyoruz.
Evet. Humble Bundle var yine abi. Hem de iki tane. Bir
evet.
Retro Shooter paketi de var.
Şimdi Humble Bundle 9 çıktı. Yine istediğin kadar ödüyorsun. 4.60 şu an itibariyle 4.60'dan fazla ödersen 2 bonus oyun geliyor. Oyunlar çok iyi. O Train 2 var, Mark of the Ninja var. Çok bunu iyi. Bilmeyenler bir baksın. Mark of the Ninja süper oyunlardan birisi. Brutal Legend var. Hmm. Aslında eski oyun ama PC'ye bu sene çıktı, çıktı o.
Evet. FTL var.
FTL'in biz bölümünü çekmiştik. Evet. Süper. Fez süper. Zor. Hani çünkü bir iki boyutlu bir oyun dünyası, Mario dünyasının üçüncü boyuta döndüğünü düşün. Zor ama süper. Ya bu Kaçmaz.
4 atmış şu anda.
4 açmış. 4 atmış. Tek kusuru bende hepsi var.
Ya abi öyle bir sorun çıkmaya başladı.
İlk manchiz beta neyse bende yoktu. Onda zaten yani. Betaymış bilmem neymiş.
Böyle bir sorun var artık. Bizde olmayan daha önce Humble'lardan almadığımız tabii. şeyleri görmemeye şey başladık. Var.
Tek bir paket bu Humble Bundle ilk çıkan ama biliyorsun bir de Indie Royale var. Falan He. var. O yüzden çakışmaya başladılar. Şimdi bu 12 gün bugün itibariyle 12 gün sürecek Indie Bundle 9.
Bir de haftalık var.
Bir de haftalık indirim var. Onda da retro shooter'lar. Yani Serious Sam'ı koymuşlar. Duke Nukem 3D'yi koymuşlar.
Hard Reset
Shadow Warrior. Shadow Warrior'u çok kişi bilmez ama Shadow Warrior'un yenisi çıkacak mesela. Tabii. Yenilenmişi çıkacak yakında. Hard Reset o pek retro değil. Hard Reset biliyorsun PC Exclusive falan diye birazcık gaz verildi de o biraz hayal kırıklığı bir oyun oldu. Olsun o var. System Shock 2 var. Hmm. Çok eski. Maalesef hani büyük olasılıkla oynayamazsın. Çünkü ben geçenlerde oynamaya çalıştım. Artık o grafikler falan çekilmiyor maalesef. Fakat çok önemli oyun. Yani BioShock'un falan şeyi. Atası. Hmm. Zaten aynı isimler. Daha bu da güzel bir paket.
Evet.
Merak edenler bunu da burada yalnız System Shock'la Hard Reset için $6 vermen gerekiyor. Alınır Murat.
Infinity Blade 3'ü de iPhone lansmanıyla görmüş olduk Mehmet abi.
Evet, en güzel oyunlarından biri. İlk kez bir mobil oyuna vay be dediğimiz oyun da Infinity Blade. Bu sefer artık senaryo falan iyice öne çıkmış.
Ama Levent abi iPhone 5'in ekranı küçük ya oyun için.
Tablette, iPad'de oynarsın ya.
Yani.
Öyle tabii ki bu bir de parmağınla ekranı kapatıyorsun. iPad'de zevkle oynarsın ama. Infinity Blade çok güzel oyun ve dediğim gibi üçüncüsüyle birlikte iyice keyifli bir hale gelmiştir. Bir de Infinity Blade Exclusive o Android'de çıkmıyor.
Doğru.
O yüzden çok taklidi var Android'de fakat Infinity Blade tek evet. iOS kısmında ilk alacağım oyundur yani öyle bir iPad'de yolum kesişirse.
Battlefield 4'ün...
Geçen gün yakalandık ya, iPad'de yakalandım. Videoda ama pil bitmişti.
Senin değildi ama o zaten.
Evet o pil bitmişti mecburen onunla yaptık.
Battlefield 4'ün sistem gereksinimleri açıklandı.
Netleşti değil mi?
Minimum ve recommended var yani tavsiye edilen. Minimumda Windows Vista SP2 32 bit diyor. İşlemci olarak Atom X2 2.8, Intel Core diyor 2.4 GHz. Bellek 4 GB. Ekran kartı 3870 ya da 8800 GT. Ekran kartı hafızası 512 MB. Disk 30 GB. Boş yer. Tavsiye edilen de Windows 8 64 bit. Ben buna şaşırdım. Hani Windows 7'nin adı geçmiyor.
Ama Windows hani Windows 7 ile de aynı şekilde çalışıyor.
Yani işlemci 6 çekirdekli AMD işlemcisine evet. karşılık Intel'in quad core işlemcisi. Herhangi bir saat hızı yazmamış. Bellek 8 GB olsun diyorlar. Ekran kartı 7870 ya da GTX 660. Evet. Bu ilginç. Ekran kartı belleğe 3 GB olsun.
3 diyorlar. Diyor. Oo, çok bilmiyorum ya.
Bana biraz tuhaf geldi. Hard diskte evet. tabii ki değişiklik yok. O da 30 GB boş yer.
Ha,
ben
burada,
ikisinin ortasına denk geliyorum.
Burada şimdi şöyle bir durum var. En minimumda hani şeyi oynayan, 3'ü oynayan burada da önce bir tek 4 GB evet. olayı şey. 4 GB olayı hani oyun bozarsa bozar.
Bellek ucuz.
Ama işte laptopta arttıramayabiliyorsun falan filan.
Geçeceğim.
Bunun dışında hani 3'ü oynayan bunu da oynayacak gibime geliyor. 64 zaten... bitten umarım yararlanıyordur. Çünkü bir de 8 GB bellek istiyor. Evet. Hani bellek tavsiye ediyorum falan diyorsa 64 bitten bu sefer
yararlanması
gerekiyor. Bakalım.
Şeyde işlemci hızı vermemiş olması da ilginç abi baksana. Sadece hani çoklu çekirdek evet. demek ki bunda daha efektif çalışacak.
Evet. Öbüründe yine iki çekirdek istiyorum demiş ama minimumda.
Evet.
Üst tarafta şey vermemiş. Valla benim kurmaya çalıştığım PC şeyi karşılıyor. Üst tarafı karşılıyor çok rahat. Göreceğiz ama. Bakalım.
Evet, bakalım.
Bunlar var da tabii bunlar ne çözünürlüğe göre.
Heh, o da ayrı
bunu söylemiyor konu. Şimdi. Bunu söylemiyor. 1280'e 1024'e göre mi bu? Recommended.
Oya dünyasında ciddi çatışmalar var, çatlamalar var.
Evet, büyük bir mutsuzluk
Evet,
var.
nedir abi?
Ya Uya biliyorsun oyundan yana sıkıntıları var adamların.
Hı.
Bir şey yaptılar. Program geliştirdiler. Diyorlar ki oyun yapımcılarına Kickstarter'da minimum 50 bin dolar topla. Daha tabii yukarısı da olabilir. Sen ne kadar toplarsan ben diyor o kadar para ben de vereceğim. 100 bin dolar sen topla, üzerine bir 100 bin ben koyayım. Çok güzel. Ama şimdi bu gerçekleşti. Biraz kuşkulu durumlar oluştu. Bazı hani bu hakkı kazanmış bazı Kickstarter projelerinde bakıldığında ya çok büyük bazı bağışlar yapılmış. Yani bu şey gibi mi? Hani adam nasıl olsa sen 50 bin toplasan 50 bin gelecek ya. Eşten, dosttan, arkadaştan 50 bini topla göstermelik. 50 bini de Uya'dan indir
Oh.
topukla. Ya da işte çöp gibi bir şey at. Ha, yaptık böyle oldu bizim oyunda. Kaç. O yüzden de Uya caydı. Cayınca da bu sefer başka geliştiricilerden hani zaten sizin gönlünüz yoktu bilmem ne falan diye ağır eleştiriler geldi. Birazcık da Uya hani cayarken de biraz şey hani konuştu. Hani kıracak gibi insanları konuştu. Bu sefer tepki doğdu. Yani sonuçta zaten geliştiricilerle arası çok iyi olması gereken tek eksiği uygulama oyun olan bir platformda böyle sürtüşme ve üzülmeler çok kötü. En
Evet.
yumuşak karnı oraya darbe yiyor.
Bir de galiba şeyin sıkıntısı var mı Levent abi? Oya böyle yaparak oyunları kendine biraz eksklusif olsun istiyor ya.
Evet.
Onun da biraz galiba rahatsız ediciliği var. Hani böyle yaparak biraz da aslında oyunu sahiplenmek istiyorlar. Hani 50 bin sen topla, 50 bin ben koyayım ama bana özel yap.
Galiba amaç oydu. Hem destekleyelim hem eksklusivliğini sağlayalım. Uya'nın cazip olmasını sağlayalım. Ama işte
Olmuyor.
Uya başka türlü haber olmuş oldu. Beklenen
Evet.
şekilde değil de alakasız bir şekilde manşetlere gelmiş oldu.
Windows Phone uygulaması geliştirme aşamasında bizim TeknoSeyir'de Levent abi orada bir izleyicimiz biz değil. İzleyicimiz
Evet.
kendisi gönüllü olarak çalışıyor.
Evet, İbrahim sağ olsun. Biz ona
Ama
sormadık. O
evet.
yüzden şimdi tam ismini telaffuz etmiyorum. Hani böyle bir
Tabii.
şey yapacağız demedik. Belki tercih etmez. O kendisi geliştiriyor. Şu anda daha yemek pişme aşamasında. O yüzden hani çok bir şey yok ortada. İndirenler şaşırmasın ya da niye bunu yayınladılar demesin. Şu nedenle yayınlamak zorunda kaldık. Şimdi İbrahim yaptığı şeyi bize gösteremiyordu. Bizim de geliştirici olmamız falan gerekiyordu. Hani unsigned kod
Evet,
olduğu için
evet.
bize yayınlamazsa biz deneyemiyoruz. O yüzden daha geliştirme aşamasındayken markete yayınlamak zorunda kaldık. Şu anda daha çalışılıyor, ediliyor. Şaşırmasınlar.
Evet.
Eline sağlık İbrahim, uğraşıyor bu konuda. Resmi bir hani şu anda bizim yayınladığımız, zaten duyururuz o zaman.
Tabii.
Hani versiyon
Tam
1.0
bittiğinde.
olduğu zaman duyururuz. Daha hazırlanıyor.
Şimdi Levent abi yayın bitti. Önümüzdeki haftanın programında bol miktarda telefon incelemesi var.
Tamam.
O şimdiden söyleyelim birden fazla telefon hani onu haftalara yayamıyorsun. Çünkü saçma oluyor bu sefer de yani telefonlar gündemden düşüyor.
Evet.
Önümüzdeki hafta birden fazla telefon incelemesi 925 ile başlıyoruz. Merak
Evet.
ediliyordu. Diğerleri de gelecek.
Gelecek.
S4 mini gelecek. HTC One mini
HTC One Mini gelecek.
gelecek.
HTC Butterfly
Evet, Butterfly zaten o da
var.
çekildi.
Desire 500 ile de çok HTC yağdı.
Onu belki
Desire 500 ile de uğraşıyorum ama onu belki yazılı olarak.
onu biz merak ettik. Hani nedir
Evet.
diye görelim. Yani inceleme için
Evet.
değildi de.
Evet. Evet. Onun dışında hani takip ediyoruz. Huawei P6'nın ulaşma
Güzel.
ihtimali var.
Hı.
Yetişme ihtimali var o
Yetişmezse
zamana.
bir sonraki haftaya kalacak
Evet.
da hani önümüzdeki hafta seri şekilde inceleme görecekler. Şaşırmayın.
Ya sırf telefon biz aralara başka şeyler de
Koyacağız. Tabii
serpiştireceğiz
canım.
tabii ki. Telefonla boğmayacağız kimseyi.
Tabii.
Aralara bir şeyler serpiştireceğiz. Bir şey konusunda söyleyeceğim bir şey var mı? Hani ince videonun yayını gecikti falan.
Ha yok. Tam tersine biz videolara çok erken giriyoruz. İnsanlar şeyi anlamıyorlar tabii ki. Gün döngüsünü farkında değil. Biz her gün bir video giriyoruz.
Her gün giriyoruz, evet. Yani günü kaçırmıyoruz.
Günü kaçırmıyoruz. Günün çok erken saatlerinde. Saat gece 1'de girdiğin zaman onu perşembe, mesela cuma saat 1'de video giriyorsa çok erken cumanın ilk saatinde girdi, evet. İşte. Ama onu algılayamıyorsun tabii. Sen perşembeden perşembenin gecesi gibi düşünüyor insanlar. Diyorlar, evet, ki çok geç geldi. Hayır, çok geç gelmedi. Cuma'nın videosu yeni cuma yayına girdi.
Evet, evet. Biz çoğu zaman saat 12'yi bekliyoruz zaten.
Evet, zaten o 24'ten önce video girmesi diye bir şey söz konusu değil. Eğer öyle bir şey olursa aynı gün iki video girmiş olur.
Evet.
Olmaz. Evet. Dolayısıyla bizim yani cuma olmadan cuma videosunu göremezsiniz.
Tabii, tabii. Yani mümkün olduğu kadar da saat 12 1'den önce yayınlanıyor ama bazen yetişmiyor.
Yetişmiyor.
Hani
hele bu hafta.
Kelimenin tam anlamıyla yetişmiyor. Çünkü 45 dakikalık bir videonun, 40 dakikalık bir videonun hazırlanması, YouTube'a yüklenmesi, bir de YouTube'da biliyorsun bir video yüklediğin zaman videonuz yüklendi, şimdi de yayınlanıyor diye bir şey yok. Ben işleyeceğim diyor. Çünkü, evet, videoyu birazcık bozuyor.
Evet.
Bir de kendisi sıkıştırıyor.
Doğru.
Saatler sürüyor.
Ya.
40 dakikalık bir videonun yapımı ve buna yapabileceğim bir şey yok. Hani, evet, bu da YouTube'un serverının hızı.
Tabii. Ya şöyle diyeyim, geçen hafta ben video gündem yaptım ya, onun, evet, da hani istatistiğini vereyim. O tam 12 saat sürdü abi.
İşi.
Yani işi, evet. Yani toplam işi. Hazırlığından başla. Zaten bunun upload kısmı zaten sadece, evet, 5 saat o sürdü, render'ı bilmem nesi her şey dahil.
İşte şey diyoruz ya, tam anlamıyla insanlığın istediği gibi video gündem ekiple olur.
Evet.
Yani işte sırf o işin ve şeye yetişmez. Cumartesi ya, hayatta yetişmez.
Yetişmez. Pazara. Zaten. Cumartesi yetişiyor. Ama cumartesi
gün içine yetişir. Gün içine yetişir. Hani gün içine yetişir. Tabii. Ya da işte pazara. Yani bence pazara. Orada da şöyle bir sorumluluk var. Mesela hani çok dağıtmayalım ama mesela cumartesi çalıştıracaksın adamı. Kaç kişi çalışır?
Ya şöyle, ona biz sponsor bulursak cuma o iş biter. Çünkü o zaman hani ekstra bir çalışma mümkün olabilir ama şu anda hani şu mevcut konumda biz onu yapamayız. Zaten ben şeyleri yapmak için yapıyorum. Hani ne sorunlar çıkıyor, kaç saat sürüyor, nasıl optimize edilir? İşte ilk gündemde tek kamerada bunda çift yaptığımda ne sorunlar oldu, tabii, oldu mu? Bunları deniyoruz senin yokluğunda. Ama şu anda hani sponsor olmadan o iş olmaz, mümkün değil. Böyle bu formatta devam edeceğiz. Videoların girme saatini etkileyen şeylerden bir tanesi de bir hata olursa, tespit edilirse... O videonun saat 1'de girme imkanı yok. Çünkü hatta bir nokta bile olsa render yeniden alınıyor. Yeniden, evet, upload, yeniden YouTube. 3'ü, 4'ü, 5'i buluyor.
Videonun en büyük sıkıntısı.
Şunu söyleyebilirim sadece. Hani 1'de hala video yoksa hiç beklemeyin.
Beklemeyin.
Çünkü o 1 ile 6 ile arasında orada bir yerlerde gelebilir.
Yani şöyle söyleyelim. Sabah kalktığınızda yeni bir video
olur.
Olacak.
Evet.
Yani o yüzden akşam çok hani siz de kendinizi canınızı sıkmayın. Bizi de çok sıkıştırmayın. Ama sabah kalktığınızda,
tabii,
eğer saat 6'da kalkmıyorsanız genelde biz şimdiye kadar 2,5 senede bir kere falandır saat hani gün içinde 12'ye yani falan düştüğümüz bir şey olmuştu. Özel bir şey olmuştu. Hmm. Onun dışında sabah kalktığınızda yeni bir yayın yapılmış.
Zaten Gökhan olur bize söylüyor, diyor ki ya bunda bir hata var. İşte, evet, video bir de hayatta yetişmez. O zaman biz ne yapıyoruz? Yani sabah mı girecek 9'da 9'da? Facebook'tan duyuru yapıyoruz. Diyoruz ki bu gece video beklemeyin, dağılın.
İşte bu da Twitter ve Facebook'taki facebook.com/teknoseyir, twitter.com/teknoseyir, evet, bizim accountları neden takip etmek gerektiğinin,
evet,
şeyi. Biz orada reklam yayınlamıyoruz.
Yok.
Bu işi duyuru için kullanıyoruz. Facebook'ta bazen espriler, fotoğraflar falan yayınlanıyor. O da yine teknoseyirle alakalı. Evet, evet. Çok çok komik bir fotoğraf bulduk, onu forward edelim, yapmıyoruz.
Yok yok.
Dolayısıyla bizi takip etmekte fayda var. Her zaman işe yarayacak,
evet, her türlü yapıyoruz. Aksiliği oradan duyuruyoruz.
Evet. Site kapanırsa da oradan duyuracağız.
Tabii oradan duyuracağız. Böyle.
Yani takip etmekte fayda var. Zaten bence hani Twitter'da kullanmanın en doğru şekli bu,
evet,
bir yayın için.
Evet. Haber,
şey, iletişim.
İletişim. İzleyiciyle,
evet,
iletişim.
Evet.
Peki Levent abi, önümüzdeki hafta görüşmek üzere o zaman.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.